Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz geçmişe gidelim ama bir hayli geçmişe gidelim. Dünya tarihi için Türkler ne anlama gelir? Biraz bunu konuşalım. Biz bugünü konuşuyoruz. Bugünü anlamak için hep geçmişten ders almamız gerektiğini söylüyoruz ama nedense günlük koşuşturmalar, telaşlar, belki de son dönemde yaşadıklarımız, o atlatmaya çalıştığımız badireler biraz daha içimize kapanmamıza, biraz da kendimizi küçük görmemize yol açtı sanki. Ama tarihçiler der ki dünya tarihi söz konusuysa mutlaka o tarihi yazılırken içinde Türk kelimesi geçer.
Evet, yani tarihin belli devrelerinde Türklerin gerek siyasi, gerek askeri, gerekse medeniyet yani kültür açısından ciddi yeri var. Dediğiniz gibi tarihi Türkler olmadan yazmak mümkün değil. Bir kere şunu söylemek lazım. Türk milleti eski bir millet. Ne demek diyeceksiniz şimdi? Diğer milletler eski değil mi? Eski değil tabii ki. Mesela İngiliz milleti, Fransız milleti eski değil. Bunların teşekkülü çok daha yenidir. Yani İngilizler teşekkül ettiği zaman dünyada birkaç bin senedir yaşayan Türkler vardı. İngilizler biliyorsunuz Angıllar, Saksonlar, Vikingler, Danimarkalılar ve yerli halkın karışmasından teşekkül etmiştir. Fransız milleti dediğiniz gene öyle. Franklarla yerli halkın karışmasından teşekkül etmiştir. Hatta Fransızca, İngilizce bu dillerin bile teşekkülü çok sonradır. İngilizcenin bugünkü manada teşekkülü 11. asırdır. 11. asırda Türkler yazılı edebiyata sahip idiler. Yani Türkçe çok daha ileri bir lisandı İngilizce ortaya çıktığında. Fransız için de aynı sözü söylememiz mümkün. 9. asırda Türkler yazılı edebiyat eserleri meydana getirirken daha o zamanlar Fransa teşekkür etmemişti. Fransa'da Franklar Frankça, Galyalılar Galce konuşuyorlardı. Bu iki dil, iki millet daha sonra karışarak Fransa'yı meydana getirmişlerdir ki bu da 11-12. Asra tarihlenir. Bir kere bunu bilmek lazım. Fakat Türkler coğrafya itibariyle bugün tarihi yazılan Ön Asya ve Avrupa'da bulunmadıkları için, uzak bir coğrafyada, Orta Asya'da bulundukları için belki çok fazla kendilerinden bahsedilmiyor veya tarihte çok fazla yeri olduğu anlaşılmıyor.
Şimdi biraz geldikleri yer itibariyle bakalım. Orta Asya dediğiniz yerde Çinlilerin tarihinden bahsederken ki şu anda hala devam eden ve belki de kültür açısından, medeniyet açısından şu anda ekonomi açısından vazgeçilmez bir tarihten bahsediyoruz. Türklerden bahsetmeden o tarihten bahsedebilmek mümkün değil.
Mümkün değil. Çünkü Çinliler Türklerin asırlar boyunca komşusu olmuş. Zaten eski Türk tarihinde ekseri Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Çünkü Çinlilerin yazılı kültürü Türklerden çok daha kuvvetli ve eskidir. Onlar biraz düşmanca da olsa Türklerden bahsediyorlar. Mesela Hyung-yu derler Hunlara. Tuk-yu derler Türklere R harfi olmadığı için. Mesela batır olan Oğuzhan'a Motun, Maotun demişlerdir. Biz de zaman zaman Çin telaffuzuyla eski Türk tarihlerini öğreniyoruz. Şimdi Türklerin zaten ana vatanı bugünkü Moğolistan'ın sınırları içinde kalan bir bölge. Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasında bir mıntıka. En yakın komşuları Moğollar. Onun için yıllarca Moğolları Türklerle akraba zannetmişlerdir. Halbuki Moğollar sarı ırktandır. Çinlilere, Korelilere, Japonlara yakındır. Türkler beyaz ırktandır. Ural, Altay kavimleri olduğu söyleniyor bunların. Bunlar da aslında belki de Ari kavimlerinin bir koludur. Dil olarak belki buraya yakın ama son zaman tarihçileri Türklerin, Arilerin en uzak sınırına gitmiş olan evladı olarak görüyor. Öyleyse Türkler Aryan ırkının en uzak mıntıkada yaşayan evladıdır. Bu da enteresan. Ta o zamanın şartlarında Türklerin oraya gidip yurt tutması enteresandır. Arap tarihçileri Türkleri mümtaz bir şekilde anlatırlar. Nuh peygamberin 3 oğlundan insanların soyu yürümüştür. Ham, Sam, Yafes. Ham zencilerin, Sam Arapların ve Yahudilerin. Yafes ise beyaz ırkın atasıdır. Yafes'in doğrudan Türk adında bir oğlu vardır. Ve Türkler onun soyundan gelmektedirler. Bu da enteresan. Yine eski Türk, Arap kaynaklarında Türkler bayağı Çinlilerle mücadele eden bir kavim olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de de İskender-i Zülkarneyn'in hadisesinde isim verilmeden Türklerden bahsedildiğini görüyoruz. Demiri işlemeyi bilen bir kavim olarak. Şimdi Türklerin orada kalması belki kalsalardı bu kadar dünya tarihinde rol oynamayacaklardı. Hı hı. Türklerin bir kere ilk dönüm noktası memleketlerinde nüfusun artması ve memleketlerinin tabii kaynaklarını onlara el vermemesi. Bunun üzerine batıya göç etmeleri, bugünkü İran, Afganistan, Buhara, Semerkant dediğimiz, aslında oralar Türk yurdu değildir. Buralara Türklerin gelmesi birinci dönüm noktasıdır. Bu başka bir şeye sebebiyet vermiştir. Müslümanlık. Hı hı. Türklerin Müslüman oluşu da yine tarihlerindeki ikinci mühim dönüm noktasıdır. Bu devrede Türkler Müslüman olarak dünya tarihine ciddi bir şekilde isimlerini yazdırmışlardır. Ancak Türkler Müslüman olmadan önce de dünya tarihinde, bilhassa Avrupa tarihinde çok mühim bir yerleri var. O da meşhur Hun hükümdarı Atilla'nın biyografisinde anlatılacak bir şey. 451'de vefat etmiştir milattan sonra, yani İslamiyet'ten 200 sene evvel. Türklerin Müslüman olmaya başlamasından 300 sene evveldir. Atilla Hun imparatorudur. Avrupa Hun imparatorudur. Yani Hun imparatorluğunun, eski Türklerin kurmuş olduğu bir imparatorluğun en batıdaki temsilcisidir. Askerleriyle beraber Avrupa işlerine kadar yürümüş. Düşünün, Fransa'ya gelmiş, Orleans'ı kuşatmış, Roma'ya kadar gelmiş. Papa kendisinden af dileyerek Roma'yı işgal etmemesini rica etmiş. Bütün Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı, Balkanları, Atlıları çiğnemiş. Başşehri bugünkü Budapeşte yakınlarında Etzelberg, Macaristan'ı başşehir yapmış. Ve burada uzun yıllar hüküm sürmüş ve daha sonra vefat ettikten sonra birkaç nesil çocukları Macaristan'da kral olarak hüküm sürmüşler. Ve ondan sonra tarih sahnesinden silinmişler.
Şimdi o dönemdeki nüfusu aşağı yukarı nasıl öngörebiliriz? Ne kadardır nüfus?
Bu Atilla'nın olan... Atilla'nın atlılarının birkaç yüz bin olduğunu söyleyebiliriz. Ama o zaman Avrupa nüfusu zaten çok çok azdır.
Yani neredeyse Avrupa'nın nüfusu kadar nüfusu oraya taşımış olması. Ama şu anda Avrupalıların genetiğine bakarsak eğer.
2000'in tesiri var. Evet. Atilla'nın birincisi, Orta Avrupa ve Balkanlarda ciddi bir Turan kanı enjekte etmesidir damarlara. Atilla'nın askerleri, ki bunlar hepsi Türk değildi, işlerinde Moğollar belki vardı, Avar, Kafkasyalılar vardı ama Doğu Avrupa'da kadınsız gelmişlerdi. Kadınsız gelen askerler biliyorsunuz yerli halkın kızlarıyla evlenirler. Bu ister yağma olarak evlenirler, yani kaçırır kız. Veya normal şartlarda yerleşik hayata geçer ve yerlilerle evlenirler. Bu takdirde doğan çocuk elbette ki babasının değil annesinin dilini konuşur. Ve birkaç nesil sonra artık annesinin ırkında olur. Fakat jenealoji, yani ilmi nesep kanunlarına göre kan babadan devam eder. Ve bunun neticesi olarak jenealoglar, yani ilmi nesep alimleri demişlerdir ki Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da insanların kanında ciddi bir Turan, Hun, Türk, Avar kanı dolaşmaktadır. Macarlar, Ukraynalılar, Romenler, Sırplar ve Bulgarlar. Bunlar ciddi bir şekilde Atilla'nın askerlerinin torunlarıdır. Ama dediğim gibi kültür anneden devam ettiği için bunlar hiçbir zaman babalarının kültürünü devam ettirememişlerdir.
Peki bunlar aynı zamanda Müslüman da
değiller.
Değiller. Ama onların Türk olması yönünde bir engel teşkil etmiyor. Sonuçta Türk olabilirsiniz, tabii, Müslüman olmayabilirsiniz.
Doğru, ırktır.
Aynı ırktan geliyoruz ama farklı dinlerde,
evet,
farklı milletleri kurmuşuz.
Bu enteresandır.
Bu yukarıdan gelen kol.
Bu enteresandır. Ama bu Atilla istilasının bir başka tesiri daha olmuştur ki çok mühimdir bu tesir. Avrupa'nın teşekkülü Atilla sayesinde olmuştur. Şöyle ki Atilla'nın askerleri Doğu Avrupa'yı çiğnediği zaman burada iki tane kavim yaşıyordu. Polonya bataklıklarında Cermen kavimleri yaşıyordu. Dinyeper, Dinyester arasında ise Slavlar yaşıyordu. Bunlar beyaz ırkın, ağrı ırkın iki koludur, kalabalık insanlardır. Ve iptidai cemiyetlerdir. Yani vahşi, barbar, Romalıların barbar dediği kavimlerdir. Bu Slavlar o kadar iptidaidir ki bunlar hep Romalıların ve daha sonra Avarların, Atilla'nın askerlerinin köleleri olmuştur. Onun için bunlara Slavikus, Slav, köle demişlerdir. Slav ırkı buradan geliyor. Slav ırkı dediğimiz Rusların, Polonyalıların, Çeklerin, Slovakların, Slovenlerin, Hırvatların, Sırpların hep bunların atalarıdır. Polonyalıların atalarıdır. Kuzeyde bulunan, bugünkü Polonya bataklıklarında bulunan kavim ise Germen kavimleridir. Bunlar da bugünkü Almanların, İngilizlerin, Danimarka, İsveç, Norveç onların atalarıdır. Avusturyalıların atalarıdır. Şimdi Atilla bunların ülkelerini çiğneyince bunlar batıya doğru hicret ettiler. Biz buna kavimler göçü diyoruz. Germen kavimleri kuzeye, Kuzey Avrupa'ya, hatta İngiltere'ye geçtiler, Norveç, İsveç, Danimarka'ya geçtiler, Fransa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya indiler. Roma İmparatorluğunu yıktılar ve burada Got krallıkları kuruldu. Vizigotlar, Ostrogotlar, Vizigot, Batı Gotları, Ostrogot, Doğu Gotları demek. Bunlar İtalya'yı ve İspanya'yı işgal ettiler. İstanbul'a kadar geldiler bu Gotlar. Mesela Franklar, Fransa'yı işgal ettiler. Angıllar ve Saksonlar, İngiltere'yi işgal ettiler. Burgundlar, Güney Fransa'yı işgal ettiler. Alamanlar, bugünkü Almanya'nın olduğu yeri işgal ettiler. Normanlar, Kuzey Fransa'yı işgal ettiler. Gotların bir kısmı, Gotland denilen Norveç, İsveç oralara geçti ve buraların yerli halkıyla karışarak Germenler burada ayrı birer milletler meydana getirdi. İşte İngilizler.
Kökleri aynı olmasına rağmen.
Bunları bir kısmı zaman içinde Latinleşti. Roma İmparatorluğu topraklarında Latinler yaşıyordu. Yerli halk Latin idiler. Bu buraya gelen Germen kavimleri yerli halkla karıştılar ve Latinleştiler. İspanya'da bir İspanyol.
Medeniyete doğru da yaklaştılar değil mi?
Medenileştiler. O barbarlığı, barbar olmalarının sebebi Romalılar sakal bırakmazdı. Barba sakal demek. Berber oradan geliyor. Barba sakallılar demek. Barbar. Sakallılar. Barbaros kırmızı sakal demek. Ros kırmızı, barba sakal. İspanya'da İspanyol. Portekiz'de Portekiz halkı. İtalya'da İtalyanlar. Fransa'da Fransızlar meydana geldi. Ama kuzeyde olanlar Germen hüviyetini muhafaza ettiler.
Bunlar aynı zamanda bu yerleştikleri yerlere belki de bizim Anadolu, yani Türkiye'nin Anadolu'ya gelmesinden 400-500 yıl önce devlet kurmaya başladılar.
Devlet kurmaya başladılar.
Mesela Fransızlar şimdiki Fransa'da, işte İngilizler İngiltere'de, biraz daha aşağı doğru inenler Akdeniz Havzası'nda kendi devletlerini kurdular ve bu anlamda Anadolu'da kurulan bir devletle onların arasında aşağı yukarı bir 500 yıllık, 400
oldu.
Yıllık fark
oldu. Slavlar ise Balkan Yarımadası'na indiler. Balkan Yarımadası çok dağlık olmakla beraber nüfusu az idi. Çok çeşitli savaşlar sebebiyle nüfus azdı. Slav kavimleri buraya yerleşerek, işte Bulgarlar, Sırplar, Hırvatlar, burada bir demografik canlılık, nüfus canlılığı meydana getirdiler. Sadece Romenler Latindir. Romenler, Romalılar tarafından buraya yerleştirilmiş Latinlerdir. Ama onun dışındaki Yunanlılar farklıdır. Yunanlılar, Arnavutlar ayrı bir ırktır. Ama gene Ari'dir. Slavlar buraya yerleştirilmiş. Şimdi dolayısıyla Avrupa'nın bugünkü tarihi coğrafyası ve siyasi coğrafyası, nüfus coğrafyası, dil coğrafyası Hunlar sayesinde, Türkler sayesinde olmuştur. Yani Türkler Polonya ve Dinyeper'i işgal etmemiş olsaydı Ukrayna'yı, bu kavimler göçü yaşanmayacaktı. Belki de Avrupa'nın demografik yapısı, nüfus yapısı böyle olmayacaktı. Bu bakımdan da ciddi bir Türk dünya tarihinde rolü vardır. Çünkü kavimler göçü anlatılmadan Avrupa anlatılamaz. Burada da Hunların, Atilla'nın çok mühim bir yeri vardır. Zaten Macarlar Atilla'yı kendi ataları kabul ederler ve Atilla ismi çok yaygındır Macarlar'da. Macarlar Türk değildir ama Türklere akraba bir kavimdir. Ama bir takım mütehassıslar Macarların kanında %70 nispetinde Hun kanı olduğunu söylüyorlar. Bazıları Hungari isminin Hunlarla alakalı olduğunu söylüyor ama değil. Oranın Hungari Onuguria demektir. Macarları ifade eder. Türkler dünya tarihinde esas olarak Müslüman olduktan sonra yer tutmuşlar ve Müslüman olduktan sonra batıya doğru hicret etmişlerdir. Bir fetih politikasıdır bu.
Şimdi neden batı diyelim? Çünkü o zaman aslında zenginliklerin ya da medeniyetin, işte şimdi ne yazık ki savaşla andığımız Suriye'de, Mısır'da olduğu düşünülürse neden Anadolu toprakları ve neden oradan Avrupa hedeflenmiş?
Evet, bunun hakkında çok çeşitli şeyler söyleniyor. Tabii en başta romantik bir ideal, İslamiyet'i yaymak, onları duyurmak, ilahi kelimetullah. Bu ise ancak batıda mümkündür. Yani batıda yaşayan insanlar bu mesaja muhtaçtırlar. Onun için batıya duyurulması lazım. Bir de insanların batıya doğru gitmesi bir tabii seyirdir. Dünya, güneş bile biliyorsunuz doğudan doğuyor ve batıya devredip orada batıyor. Sanki bir böyle bir seyir var. Her ne kadar nehirlerin doğuya akanı makbul ise de şehirler bile biliyorsunuz hep batıya doğru büyürler yani. Bu bir, belki de insan tabiatına uygun bir şeydir. Türkler de bu tabiata uygun hareket etmişler. Bir de doğu onlar için fethi zor, zahmetli ve neticesi çok fazla olmayan bir şeydir. Mesela Osmanlılar niçin doğuyla savaşmamış? Doğu zaten Müslüman, niçin savaşsın? Ama aynı zamanda da doğuyla savaşmak çok daha zahmetli, çok daha masraflı. Hele Müslümanlarla savaşmak çok daha zor. Gayrimüslimlerle savaşmak, onları birbirine düşürmek, psikolojik harp yapmak çok daha mümkün.
Müslümanla savaşmayı da tercih etmemiş herhalde.
Etmemişler.
Yani
mecbur sonuçta kalmadıkça savaşmamışlar. Evet. Hindistan, İran nasıl olsa Müslüman, oraların için fethedelim demişler. Böyle de bir şey var, Müslüman olmanın Türklerin tarihinde ve dünya tarihinde dönüm noktası var. Tabii Türkler İran'ı Türkleştirdiler. Ondan sonra Anadolu'ya geldiler. Anadolu'yu fethettiler. Anadolu Rum toprağıydı biliyorsunuz. Ondan sonra Kafkasya, Balkanlar, Rumeli derken Avrupa, Viyana'ya kadar gittiler. Şimdi burada Türklerin ciddi bir rolü oldu. Moğol istilasını durdurdu. Yani Cengiz istilasını durduran Türkler olmuştur. Çok büyük kayıplar ve kurbanlar verme pahasına, şehirleri yok olma pahasına. Şimdi aynı zamanda Haçlı batıdan gelen Haçlı furyasını da gene durduran ve doğuyu koruyan Türkler olmuştur. Bu bakımdan dünya siyasi tarihinde Türklerin bu iki furyayı durdurmakta da mühim rol olmuştur.
İşte dünya tarihi yazılırken o yüzden Türklerden bahsetmeden aslında doğru bir tarih yazabilmek çok mümkün değil. Ve belki kendi tarihimizin izlerini de bu tarihlerde biraz
zaten öyle
aramak, toparlamak elbette lazım. Maçlı seferlerinden bahsediyoruz mesela. Bu yakın zamanda seyredilen dizilerde, televizyon programlarında da çok tartışılıyor. O kaynaklara ulaşılamadığı için belki...
Evet.
Hristiyan, işte Vatikan kaynaklarına ulaşılamadığı için belki o cepheden bir şey aktaramıyorsunuz ama Türkler açısından defaatle yapılmış Haçlı seferlerinin önünde durulması Doğu'nun adeta tampon bölgesi gibi kullanılması anlamına gelmiş.
Bunu mütehassıs tarihçiler söylüyorlar. Yani Türklerin Orta Doğu'da bulunması, yani sadece Anadolu değil, Türklerin vatanı Anadolu, Irak, Suriye, buralarda da Türkler vardır, Mısır. Yani buraları şimdi Arap memleketleri ama vaktiyle Türklerin kesip yaşadığı yerlerdir. Burada ciddi bir tampon bölge oluşturulmuştur. Moğolların batıya, Haçlıların da doğuya geçişinde dediğim gibi çok büyük kurbanlar verilmiştir. Hatta bu o kadar çok kurban verilmesi Türk İslam tarihinde de ciddi travmalar meydana getirmiştir. Yani İslam dünyasının yıldızının sönmesine biraz da bu travmaların rolü vardır. Mukavemet için bütün varlıklarını seferber etmişlerdir. Sadece maddi varlıklarını değil, fizik olarak da, insan kaynağı olarak da çok kayıp vermişlerdir. Şehirler harap olmuştur. Ticaret yolları değişmiştir. Bu bakımdan Müslümanlar ciddi bir fatura ödemişlerdir bu iki şeyde. Fakat yine bir takdir hikayesi var ki Osmanlılar bu viraneden ortaya çıkıp yani yanmış, yıkılmış, çökmüş bir coğrafya. Yani hani bazı savaşlarda olur ya düşmanı yener ama kendisi de mahvolur, yaralanır ve onun gibi olmuş bir coğrafyadan yine tarihin en kaydettiği, en parlak imparatorluklardan birisini çıkarmışlardı. Son imparatorluk ki Deniz Osmanlı Devleti. Yani bu hem denizde hem karada hem medeniyet bakımından hem askeri bakımından ciddi bir muvaffakiyetin altına imza atmıştır. Bu da Osmanlı'da yazılmadan ki düşünün yıllarca Avrupa'da toprağı olan bir Avrupa ülkesidir. Yani İngiltere ne kadar Avrupalıysa Osmanlı Devleti en az o kadar Avrupalıdır.
Şimdi tabii dışarıdan bakıldığında Osmanlı'nın ya da Türk Anadolu'nun nasıl göründüğüne bakalım. Biz Türkiye adına yeni yeni alışıyor olabiliriz ama Avrupalı'nın ya da dışarıdan bakanın bu topraklara Türkiye demesi çok eski.
Evet, 1071 biliyorsunuz Türklerin Roma İmparatorluğu'nun ordusunu yenerek Anadolu'nun kapısını açmalarının tarihidir. Anatolia, Yunanların verdiği bir isim, güneşin doğduğu yer demek.
Doğu yani.
Veya
aslında.
Doğu veya Asya Minor, küçük Asya. Bu Yunan ismidir veya Latin ismidir. Latinler burayla alakadar oluyorlar o zaman ticaret vesilesiyle. Alparslan'ın Malazgirt Harbi'nden sonra çok fazla olmamakla beraber Anadolu'ya Türk iskanları başlamıştır. Bunlar ilk zamanlar çok büyük bir zahmetle karşılaşmışlardır ki onun için kendilerini takdirle minnetle anmak icap ediyor. Kolonizatörler, yani bambaşka bir coğrafya. O zamana kadar hiç yaşanmamış, hiçbir müttefikiniz olmadığı bir coğrafyaya gelip yerleşmişler ilk Selçuklular. Bu bakımdan ciddi
mevsimini,
bir...
Mevsimini, yazını, kışını bilmediğiniz
bir ülkeye gelmiş, yerleşmişler. İlk kolonileri onlar kurmuşlar. Ve zaman içinde biliyorsunuz Anadolu bir Türk yurdu halini almış. Ve Anadolu'nun tamamen Türkleşmesi, tamamen demeyelim ama esas itibariyle Türkleşmesi ise Moğol istilasına tarihlenir. Cengiz istilası sebebiyle Cengiz'in önünden kaçan Türk aşiretleri Anadolu'ya yerleşmişler. Ve Anadolu'nun nüfusu ciddi bir şekilde Türkleşmiş. Neredeyse nüfusun yarısı, yarıdan fazlası Türkleşmiş. Doğu'da Ermeniler ve Anadolu'nun her yerinde Rumlar olmakla beraber nüfusu seyrek olan yerlerde ciddi Türk iskanıyla karşılaşıyoruz. Ve artık Anadolu bir Türk toprağıdır. İşte bu devrelerde burayla alakası olan Latin tüccarlar, kısmen de Yunanlı tüccarlar, İtalyanlar. Türkiye demişlerdir. Türk ülkesi, Türk toprağı, Türkiye.
Demek ki nüfus olarak o kadar yoğun
yoğundu.
Değil mi?
Hele yani. Ki çok enteresandır Ege. Yani Türklerin bulunmaması gereken mıntıkalarda bile Türkler yoğunluktadır. Yani Ege'de sınırlarda bile, hatta sahilde bile Türk köyleri vardır. Bu sebeple buraya Türkiye demişlerdir. Hatta eskiden yaşlılar da Türkiye'ye Türkiye derlerdi. Evet. Eski İtalyan tabiri ki Osmanlılar da bunu Türkiye diye tercüme etmişlerdir. Fransızcası Türkiye'dir bunun. Hı hı. Söylenişin. Daha sonra tabii Fransız kültürü hakim olunca Türkiye unutulmuş, yeni Türkiye almıştır. 1920'de yeni Ankara hükümeti kurulduğu zaman da buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi demiş ve ondan sonra buranın adı Türkiye olmuştur. Yani ne kadar Fransızca bir isim olmakla beraber bizim benimsememiz çok yeni ama Avrupalıların kullanması çok eskidir Türkiye.
Bu anlattıklarınızdan görülüyor ki hakikaten coğrafya olarak da, yaşam biçimi olarak da göçebe kültüründen yerleşik düzene geçme riskini göze alarak da Türkler hep dünya tarihinin içinde olmuşlar ve hep zor coğrafyalarda
evet,
olmuşlar.
Evet, çok zor geçiş coğrafyaları, sıkıntılı coğrafyalarda bulunmuşlar. Yani Türk milletinin bu kadar travma yaşaması ve sonunda böyle zar zor ayakta kalmasının sebebi de budur. Yani bir Norveç, Finlandiya değildir Türkiye. Hiçbir zaman öyle olmamıştır.
Zaten oradan birisini geçen gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Oradan birini alsak, Türkiye'ye getirsek herhalde en fazla bir hafta.
Ancak öyle, evet.
En fazla bir hafta dayanır. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.